Ayırım 37, sayfa 403. Doktor Yelisev arabayı sürerken artık konuşmuyordu. Aklının bir hayli karışık olduğu belliydi. Arada sırada arkada oturan adamlarına Rusça bazı emirler veriyor, sanki bazı şeyleri hatırladıkça konuşuyordu. Sinan rahatlamıştı. Tatyana yanında oldukça emniyette sayılırdı. Şimdilik o da susup yaşamanın keyfini çıkarmaya çalıştı. Tek isteği bu geceyi sağ salim çıkarmaktı. Genç adam tekrar Moskova'ya döneceklerini sanmıştı fakat şehrin merkezine gitmediklerini kısa zamanda anladı. Şimdi dümdüz kırlarda yol alıyorlardı. Yeniden merakla sordu. Nereye gidiyoruz? Bir askeri havaalanına. Neden? Londra'ya gitmek istemiyor musun? Evet istiyorum tabii. Öyleyse dert etme. Seni ilk uçakla Londra'ya götüreceğim. Beraber gidiyoruz değil mi? Tatyana Sinan'a bakıp gülümsedi. Evet tatlım dedi. Havaalanının tel örgüyle çevrili kısmındaki girişte askerler arabayı durdurdu. Tatyana arabadan inerek nöbetçi askerlerle bir süre konuştu. Sinan bir şey anlamadan nöbetçi çavuşla aralarındaki konuşmayı dinledi. Çavuş biraz tedirgin olmuş gibiydi. Neden sonra kulübedeki telefona giderek bir yerlere telefon etti. Tatyana arabaya dönmeden yağan kar altında nöbetçi çavuşun yanında beklemeyi tercih etmişti. Çavuş arada sırada arabanın önünde oturan Sinan'a merakla bakıyordu. Aradan bir 5 dakika geçti. Nihayet askeri bir cip göründü ve kulübenin önüne kadar geldi. İçinden bir subay indi. İlgisiz adımlarla Tatyana'ya yaklaştı. Sinan soğuğa rağmen arabanın camını indirmişti. Subayın rütbesini tayin edemiyordu ama yaşına bakılırsa en fazla yüzbaşı olmalıydı. Tatyana önce ona kimliğini gösterdi. Subay bir süre kimliği dikkatle inceledi. İade ederken Tatyana'nın cazibesi karşısında adeta gevşemiş gibiydi. Sinan ne konuştuklarını anlamıyordu tabii fakat görüşmelerin uzamasından bir terslik olduğunu düşünmeye başladı. Subay Tatyana'nın yanından ayrılarak arabanın kenarına geldi ve açık pencereden bir süre dikkatle Sinan'ı inceledi. Sonra kadına dönüp yine genç adamın anlamadığı bir şeyler mırıldandı. Tatyana Sinan'a dönüp valizini al ve arabadan çık dedi. Bir aksilik mi var? Şimdilik yok. Tatyana'nın konuşma tarzı hoşuna gitmemişti. Neler oluyor? Yüzbaşı askeri uçaktan yararlanabilmemize meydan komutanının karar verebileceğini söylüyor dedi. Sinan valizini alarak cipe doğru yürüdü. Geldikleri araba ve diğer ajanlar tel örgülerin dışında kalmışlardı. Cipin arkasına atladılar ve cip hareket ederek kocaman hangarların arasında kalan tek katlı bir binaya doğru yol aldı. Yüzbaşı onları yanına alarak binada bir odaya soktu. Komutan masa başında oturan şişman adam olmalıydı. Üniformasının ceketinin düğmeleri açıktı. Tatyana'yı görünce yerinden kalktı, düğmelerini ilikledi, yüzüne ciddi bir hava verdi. Tatyana'nın çekiciliği her yerde işine yarıyor olmalıydı. Hiç olmazsa komutan için geçerliydi bu. Doktor Yelisev'in verdiği izahı dikkatle dinledi. Kibar ve nazik davrandı. Sonra onları buraya getiren genç yüzbaşıya dönerek bir şeyler sordu. Bir arada Sinan'a şöyle ilgisizce bir baktı. Sinan, Tatyana'nın yüzünde oluşan ifadeden her şeyin yolunda gittiğini sezinlemişti. Az sonra komutanın yanından ayrıldılar. Tekrar cipe binerek alanın uzak bir noktasına doğru yol aldılar. Pistte dev kargo uçağı Antonov 124 duruyordu. Uçağın pilotu onları selam vererek karşıladı. Havacı erlerden biri onları merdivenlerden içeriye alırken yüzbaşı soğuk günde sıcak mesaisine renk katan güzel kadını zevkle uğurladı. Tatyana da ona teşekkür etti. Antonov 124'e bindiler. Devasa uçağın içi buz gibiydi. Sinan merakla "Bunu nasıl ayarladın?" diye sordu. "İşim bu. Ben bir FSB ajanıyım unuttun mu? Forsum her kapıyı açar." Benim için ne dedin onlara? Rusya hesabına çalışan bir Türk ajanı dedim. Sinan'ın gözleri büyüdü. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. Ordu böyle casusluk işlerine karışır mı? Neden karışmasın? Onların GRU'su yok mu? GRU'nun ne olduğunu biliyor musun? Yanılmıyorsam askeri haber alma teşkilatı değil mi? Doğru. Eski KGB ile aralarının pek iyi olmadığını işitmiştim. Yine öyledir. Ama bize izin verdiler. Alt tarafa aynı gayelere hizmet ediyoruz. Neden izin vermesinler ki? Sinan hınzırca Tatyana'ya baktı. Kadın da gülümsedi. Neden yüzüme baktığını anlıyorum diye fısıldadı. Bazen kadın cazibesi her kilidi açan anahtar olabilir. Özellikle seninki, bundan hiç şüphem yok. Oturdukları bölümde yalnızdılar. Tatyana uzanarak Sinan'ın yanağına dudaklarını değdirdi. Tatlı bir sesle, "Biliyor musun, seni özledim," diye fısıldadı. "Kimsenin gelmeyeceğini bilsem hemen burcukta seninle sevişmek isterim." Sinan dediklerinin ciddi olup olmadığını anlamak için ajanın yüzüne baka kaldı. Antonov 124 ancak 2 saat sonra hareket edebildi. Sinan sonunda rahat bir nefes alabildi. Nihayet Rusya'dan uzaklaşıyordu artık. Burada yaşadıklarını düşünmek bile istemiyordu. Hayatının en feci ve korkunç günleri olarak hafızasında kalacaktı. Tabii Tatyana hariç. Liseli gençler gibi el ele oturuyorlardı. Genç kadın sevgi dolu, yumuşak ve içten bakışlarla süzüyordu Sinan'ı. "Nihayet kabusum bitti," dedi. 5 saat sonra İngiltere'de olacaksın." Sinan başını iki yana salladı. "Hiç sanmıyorum." "Ne demek istiyorsun?" "Darılma ama kabusun kaynağı sensin. Senin olduğun yerde dert hiç bitmeyecek gibi geliyor bana. Eminim ki Londra'da da başıma işler açacaksın." Tatyana bir kahkaha attı. "Bu haksızlık ama. Her seferinde seni ölümden ben kurtarmadım mı?" "Fakat ölüm belasını da başıma saran sendin." "Haklısın, hem de çok haklısın ama artık bitti sayılır. Londra'da o karabasanları yaşamayacaksın. İşimiz bitince 3 gün gönlümüzce yaşayacağız. Çılgınlar gibi sevişip birbirimizin olacağız." Sinan birden hatırlamış gibi sordu. "Şu evrak, ne yaptın onu? Yanına alabildin mi?" "Hiç yanımdan ayırmadım ki zaten." Sinan başını salladı. "Ne var onun içinde, ne yazıyor? Neden senin için bu kadar önemli? Babanın sonunu mu getirecek?" Tatyana içini çekti. "Yalnız onun değil, İngiltere'de bazı önemli kişilerin de hayatına mal olacak. Biraz anlatır mısın?" Doktor Yelisev arkasına yaslandı. "Kara paranın aklanması ne anlama gelir, bilir misin?" diye sordu. "Az buçuk bilirim, aynı şey bizde de var. Bu bazı ülkelerde yasa dışı bir eylem değil, mesela Amerika'da. Bazılarında ise suç." "Ya sizde?" "Bizi hesaba katma. Henüz kanunlarımızda çok boşluk var. Bir takım yasal ayarlamaların yapılması gerekiyor. Ne de olsa yıllarca süren farklı bir ekonomi modelinden sıyrılarak bugünlere geldik. Bazı kavramlara bile yabancıyız henüz. Babam gizli bir mafya lideri olarak tahmin edemeyeceğin ölçüde kara para aklıyor. Hem yalnız mafyanın parasını değil, Rusya'da çok üst düzeydeki bazı siyasi kişilerin haksız kazançlarını da. Bu yüzden de kimse ona ses çıkaramıyordu." "Anlıyorum," dedi Sinan. Tatyana bir an dalgınlaşarak düşündü. 4 sene kadar önce Paul Harrington adlı ünlü bir bankacı Moskova'da bir banka açtı. Asıl gayesi Londra'daki bankası kanalıyla Rusya'daki haksız kazançları dışarı çıkararak tekrar Rusya'ya temiz para olarak döndürmekti. "Şimdi hatırladım. Bu isme çekmecendeki gizli dosyada rastlamıştım." "Doğru. Ama adam başarılı olamadı ve Rusya'da çok büyük paralar kaybetti." "Neden?" "Bilmiyorum, ben bir FSB ajanıyım. Bankacılığın tekniğinden anlamam. Ama kesin olan adamın ziyan ederek bankasını kapatması ve geri dönmesidir." "Ama Rus mafyasının kara para aklaması devam etti." "Nasıl?" "İşte orası biraz karışık. Bunu uzun süre anlayamadık. Sonra bazı şeyler keşfettik. Paul Harrington'ın İngiltere'de çok nüfuzlu bir ortağı vardı. Bir bakan. Jeffrey Drake." Tatyana hayret dolu bakışlarını Sinan'a çevirdi. "Sen nereden biliyorsun onu?" "Gizli dosyandan tabii. Onun ismini de orada görmüştüm." "İşte o adam aklama işini devralmıştı ve perde arkasından ayarladığı kişilerle de bu işe devam etti. Hem bankanın içinde üst düzeyde bazı müdürleri hem de bazı aracıları elde ettiğini istihbar ettik. İşin ilginç yanı, Paul Harrington bunu bilmiyordu." "Sonra öğrendi mi?" "Evet ve asıl kızışma ondan sonra oldu." "Nasıl yani?" "İki ortak birbirlerinin kuyusunu kazmaya başladılar. Bize intikal eden bilgilere göre Bakan Jeffrey Drake hissedarı olduğu bankaya hiç uğramazmış. Genel kurul toplantılarında bile büyük pay sahiplerinden biri olmasına rağmen kendini bir vekille temsil ettirirmiş. Ama Paul Harrington'ın aslında kara paranın aklanmasından büyük paralar kazanabileceğini, fakat sırf beceriksizliği nedeniyle Rusya'da kaybettiğini ve o yüzden Moskova'daki bankayı batırdığını öğrenmiş." "Dur bir dakika, burayı anlamadım. Harrington denilen adamın Rusya'da açtığı bankaya bakan da ortak değil miymiş?" "Hayır, Moskova'da açılan bankada o ortak değildi. Bunu kesin biliyoruz. FSB için kayıtları incelemek çok kolaydı, zira banka ülkemizdeydi. Ama Harrington paranın aklanması için Londra'daki bankasını kullanınca Jeffrey Drake uyandı. Zira içeride dediğim gibi onun da çok güvendiği adamları vardı. Çok ilginç. Dahası da var. Paul Harrington aklama işine Jeffrey Drake'in el attığını görünce iyiden iyiye korkmaya başlamış ve bu defa Londra'daki bankayı da kaybedeceğini anlamış. Üstelik Rus mafyası tarafından da tehdide maruz kalmış. Neden? Çünkü Londra'ya gönderilen bazı paraları veya İngiltere'de doğrudan yatırılan kirli parayı Bakan Drake'in çıkardığı zorluklar yüzünden aklayamaz hale gelmiş. Bu da Rus mafyasını çıldırtmaya yetti. Tabii bunların başında da babam var, değil mi? Aynen öyle. Bakan Drake sinsi ve güçlü bir adam. Üstelik yalnızca bununla kalmayıp yasa dışı yollardan kazandığı parayı silah ticaretine yatırmaya başlamış. Sinan şaşkınlıkla "Vay canına!" diye mırıldandı. "Buna şaşırmaman lazım." "Neden?" "İş bu kadarla kalsaydı olay gizli servisleri ilgilendirmezdi. Sadece mali polisin işi olarak kalırdı. Ama silah ticareti boyutuna varınca FSB ve MI6 devreye girdi. Ve sen de bunu babana karşı bir koz olarak kullanmaya karar verdin." "Doğru," diye mırıldandı Tatiana. "Onu hayatının sonuna kadar hapishanede çürütmek için elime bir fırsat geçti. Olayı MI6 ile birlikte çözmeye başladık. İki taraf da kendi ülkelerindeki aracıları kontrol etmeye başladı. Bir yığın ipucu bulduk. Bu arada Harrington kendisini kurtarmak için Bakan Drake'i hem mali polise hem de MI6'e ihbar etti. Sonuç ne oldu?" "Acele etme sevgilim," diye fısıldadı Tatiana. "Olayı merak eden sensin. Ben de kabataslak sana aktarıyorum. Hem bu kadar canı bilmeye de hakkım var. Ne de olsa uzağından yakınından sen de bulaştın bu işe." Sinan ajana hak vererek ürperdi. Yalan değildi. Az daha postu bile deldiriyordu. Tatiana Sinan'a bakarak "Kara parayı aklamanın yollarını biliyor musun?" diye sordu. Genç adam omuzlarını silkti. "Nereden bileyim?" "İşin aslına bakarsan aklama yöntemlerini takip etmek bile mümkün değildi. Zira bu sektör her gün kendini yenileyebiliyor. Sık sık farklı yöntemler buluyorlarsa da en çok kullanılan yöntem gizleme." "Gizleme mi? O nasıl bir şey?" "Kara paracı bu yöntemle parasını küçük parçalara bölerek yatırıyor. Uluslararası piyasalarda beyanname verme sınırı olan 10 bin dolardan düşük meblağlarda mevduatlar paranın sahibine gizlenme olanağı sağlıyor." "İlginç." "İkinci bir yöntem, ithalat ve ihracat belgeleri üzerinde uygulanıyor. Bu belgeler üzerinde yapılan tahrifatlar dış ticaret işlemlerini gizliyor. Bu yönteme en çok sınır ötesi ticareti yapan uyuşturucu tüccarları başvuruyor." "Hayret yahu." "Bu kadarla bitmiyor tabii. Barter denilen bir yöntem daha var. Çalıntı mal, yasal ürünlerle değiş tokuş yapılıyor. Değiş tokuş yerel ya da sınır ötesi olabiliyor. Çalıntı değerinden yitirse de kara servet legalize ediliyor." "Şaşırdım doğrusu, neler öğrenmişsin?" "Dahası da var. Paralel kredi işlemleri denen metotta kara paracı bu yöntemi yasal alışverişleri dışında yaptığı alışverişler için bürokratik işlemlerden kurtulmak için kullanıyor. Bir de banka görevlilerine rüşvet veren kara paracılar, bankalar arası bilgi alışverişlerinde transfer edilen paranın kara para olduğunu gizleyebiliyorlar." "Bunları bana boşuna anlatıyorsun," diye homurdandı Sinan. "Hiçbirine aklım ermiyor. Söylediklerini anlamıyorum bile." "Haklı olabilirsin. Ben de uzun zaman anlamadım. Bana asıl şu belge işini anlat. Yani Londra'ya iletmek istediğin belgeleri." Tatiana bir süre dalgın dalgın düşündü. "Evet," diye mırıldandı. "O belge çok önemli." "Ne var onda?" "Cidden öğrenmek istiyor musun?" Sinan omuzlarını silkti. "Bilmiyorum," diye mırıldandı. "Söylemek istemiyorsan seni zorlayamam. Ama unutma ki o belge yüzünden 3 defa ölümle burun buruna geldim. Doğrusu ne olduğunu bilmek isterdim." "Öyleyse söyleyeyim. O belgeyi babam tanzim etti. Belgenin muhtevası bir tür itiraf. Gayesi onu İngiliz Bakan Jeffrey Drake'e ulaştırmaktı. O belgeler İngiliz polisine ulaşırsa sanırım Paul Harrington intihar etmek zorunda kalabilirdi. Zira Harrington'ın Rus mafyası ile giriştiği bütün pislikleri açıklıyordu. Bakan Drake o belgeyi elde ederse Harrington'ı saf dışı edecek ve bankayı içerideki adamlarıyla tek başına yönetmek imkanına kavuşacaktı. Sonra o belgeyi biz bir şekilde elde ettik. Nasıl? Bu tamamen teknik bir konu. Yine de bilmek istiyorum. Israr ediyorsan söyleyeyim. Onu babamın evinden çaldım.
Sen mi?
Evet. Babanla görüşmediğini sanıyordum.
Doğrudur. En asgari düzeyde görüşürüz. Sana ondan nefret ettiğimi söylemiştim.
Gerçek bir aile trajedisi.
Öyledir.
Şimdi o belgeyi ne yapacaksın?
MI6'e teslim edeceğim. Tabii bir kopyası da FSB'de var. İşin İngiltere cephesi çökertilince buna benzer bir işlem Rusya'da da yapılacak.
Seni anlıyorum diye başını salladı Sinan.
Öğrenmek istediğin başka bir şey var mı?
Şimdilik yok.
Çok yorgun görünüyorsun. Başına gelenleri anlıyorum. Hadi biraz uyumaya çalış. İngiltere'ye gelirken seni uyandırırım.
Çok iyi olur dedi Sinan. Arkasına yaslandı ve gözlerini kapadı. Ne yazık ki Tatyana'nın açıklamasından rahatlamamış, hatta içinde eskisinden de şiddetli bir kuşku yeşermeye başlamıştı. Tatyana'nın yaptığı açıklamada ona ters gelen bir nokta vardı. Hem de çok önemli bir nokta. O da kendisiyle ilgiliydi. Rus ajan İstanbul'da kendisiyle temas kuran kişilerin Rus mafyasına mensup olduklarını söylemişti. O kişiler ise belgeyi Tatyana'dan üniversitedeki toplantıda alacağını kendisine bildirmişlerdi. Tatyana'nın belgeyi yeniden bir mafya mensubuna vermesini nasıl düşünebilirlerdi ki? Sinan kendisini zorlamasına rağmen uyuyamadı. Beyni hep bu soruya bir cevap aradı, durdu. Ayrım sonu. Sayfa 414.